Ayrım 25.
Hiçbir yerden gelmezse, açlık hepsinin cesaretini kırarsa bu işin sonu nereye varacaktı? Ansızın korkunç bir felaket canlanıverdi gözlerinin önünde. Açlıktan ölen çocuklar, hıçkıran analar, yeniden madene inen bir deri bir kemik kalmış soluk benizli erkekler. Yürümeyi sürdürüyordu, ayakları taşlara takılıyor, işletmenin üstün geleceğini, arkadaşlarının yıkımına yol açacağını düşündükçe içini dayanılmaz bir sıkıntı kaplıyordu. Etienne başını kaldırınca Varrox'un tam önünde olduğunu gördü. Binaların kapkara kütlesi gittikçe artan karanlıklar altında daha da yoğunlaşıyordu. Kıpırtısız gölgelerle kaplı, ıpıssız avlunun ortasında terk edilmiş bir kale parçasıydı sanki. Su pompasını çalıştıran makine durur durmaz duvarların canı çekiliveriyordu. Gecenin bu saatinde canlı hiçbir şey, tek bir fener, tek bir ses kalmıyordu maden ocağında. Su pompasından kaçan buharın çıkardığı ses bile bütün ocağı kaplayan o yok olmanın içinde nerelerden geldiğini bilinmeyen uzak bir hırıltıya dönüşüyordu. Etienne oralara bakıyordu. Baktıkça da kan beynine fırlıyordu. İşçiler açlıktan kırılırken işletme ancak milyonlarına el atıyordu. Emeğin paraya karşı giriştiği bu savaşta neden en güçlü işletme olsundu? Her ne olursa olsun yengi ona pahalıya patlayacaktı. Utku'dan sonra oturup onun ölülerini sayacaklardı. Canı pahasına da olsa gene bir kavga hırsı, yoksulluğa son verme gereksinimi belirmişti genç adamın içinde. Açlık ve haksızlıktan gıdım gıdım ölmektense bütün işçi mahallesinin bir anda toptan ölmesi daha iyiydi. İyi özümleyemediği kitaplardan bir takım yiğitlik örnekleri, düşmanı durdurabilmek amacıyla kentlerini kendi elleriyle ateşe veren halkların, kölelikten kurtarmak amacıyla çocuklarını taşa çalıp beyinlerini dağıtan anaların, zorba ekmeği yemektense açlıktan ölmeyi göze alan erkeklerin anlatıldığı öyküler geliyordu gözünün önüne. Bunlar Etienne'i coşturuyordu. O kopkoyu karamsarlığın yerini alan kıpkırmızı bir neşe, İçindeki kuşkuyu kovup o bir saatlik korkaklığından utandırıyordu onu. Ve inancının bu uyanışıyla içinden yeni gurur dalgaları yükselip onu daha yücelere çıkarıyordu. Önder olmanın, adamlarından en büyük özveriyi isteyip dilediğini yaptırabilmenin sevincini tadıyordu. Zafer gecesi iyice artacak gücünün düşünü görüyordu. Daha şimdiden sade büyüklükte bir sahne tasarlıyor, yetkiyi elinin tersiyle itişini, başa geçince bütün yetkiyi halka bırakışını düşlüyordu. Ama birden uyandı. O gün talihinin yaver gittiğini, kocaman bir alabalık yakalayıp 3 franga sattığını anlatan Mahon'un sesiyle irkildi. O akşam sıcak bir çorba içebileceklerdi. "Sen git, ben arkandan geliyorum." diyerek arkadaşını eve yolladı. Kendisi de avantaja girip bir masaya çöktü. Hemen gelmesi için Ploşart'a mektup yazacağını, açıkça rezonöre bildirmek için tek bir müşterinin de gitmesini bekledi. Kesin kararını vermişti. Özel bir toplantı düzenlemek istiyordu. Çünkü Monsörlü kömür işçilerinin topluca Uluslararası İşçi Örgütü'ne katıldıkları an mutlaka yengiye ulaşacaklarına inanıyordu. Özel toplantı Perşembe günü saat 2'de Dul Desir kadının meyhanesi Bonjeux'te yapıldı. Meyhanecinin dul eşi yavrularına, yani kömür işçilerine sıkıntı çektirmelerine çok kızıyordu. Hele meyhanesi boş kalmaya başlayalı beri büsbütün çileden çıkmıştı. Hiçbir grevde bu kadar az susuzluk çekilmemişti. En azılı ayyaşlar bile uslu durma emrine karşı gelme korkusuyla evlerinden dışarı adım atmıyorlardı. Bu nedenle bayram günlerinde insandan geçilmeyen geniş Monsieur yolu ıssız, suskun, üzünçlü ve kasvetli uzayıp gidiyordu. Tezgahlara ve midelere bira akmaz olmuştu artık. Sokak dereleri kurumuştu. Yol üstündeki Kazimir birahanesiyle Progress meyhanesinde kaygılı gözlerle müşteri bekleyen solgun yüzlü meyhaneci kızlardan başka kimsecikler görünmüyordu. Sonra daha ötedeki Monsieur'de bile Picat'la Tete Coppe'den tutun da L'Enfant ve Tisson'a kadar bütün meyhane ve birahaneler sinek avlıyordu. Sadece maden çavuşlarının gittiği Saint Eloi meyhanesinde hala birkaç bardak bira satılıyordu. Volkan bile boşalmıştı. Burada çalışan kadınlar durum nedeniyle ücretlerini 10 franktan 5 franka indirdikleri halde heveslisi çıkmadığından aylak aylak oturuyorlardı. Bütün bölgenin yüreğini parçalayan gerçek bir yastı bu. Dul kadın Desire elleriyle kalçalarını döverek "Ah gözleri kör alasıcılar!" diye bağırıyordu. "Hep jandarmaların suçu bu. İsterlerse beni hapishaneye tıksınlar ama bu heriflerin rahatını kaçırmazsam bana da desir kadın demesinler." Onun gözünde bütün yetkililer, bütün işverenler jandarmaydı. Bu küçümseyici sözcük bütün halk düşmanlarını kapsıyordu. Etienne'in toplantı önerisini etekleri zil çalarak kabul etti. Evi madencilerindi. Balo salonunun da onlara parasız verecekti. Hatta yasaların gerektirdiği çağrı mektuplarını da kendi elleriyle postalayacaktı. Ama keşke yasaları çiğneselerdi. Canavarın o pis suratı ortaya çıkardı iş değilse. Etienne hemen ertesi günden tezi yok, işçi mahallesindeki okuma yazma bilen komşulara çoğalttırdığı 50 çağrı mektubunu getirip ona imzalattırdı. Sonra bunları her ocaktaki işçi temsilcileriyle güvendikleri kimselere gönderdiler. Gündemdeki konu grevin sürdürülüp sürdürülmemesiydi. Ama aslında Ploşart'ı bekliyorlardı. İşçilerin topluca uluslararası örgüte katılması için onun yapacağı konuşmaya güveniyorlardı. Perşembe sabahı daha önce telgraf çekerek çarşamba akşamı orada olacağını bildirmiş bulunan eski ustasının hala ortalarda görünmeyişi Etienne'i hayli kaygılandırmıştı. Ne oluyordu acaba? Toplantıdan önce onunla görüşememek canını sıkıyordu. Daha saat 9'da makinistin Varrox'a uğramadan doğruca oraya gittiğini düşünerek Etienne Monceau'ya indi. Duc Desir kadın, "Hayır, dostunuzu görmedim," yanıtını verdi. "Ama her şey hazır, gelip baksanıza." Genç adamı alıp balo salonuna götürdü. Salondaki süsler olduğu gibi duruyordu. Tavanda bir köşeden öbürüne uzanan, kesiştikleri yerde renkli kağıtlardan yapılmış bir çelenk oturtulmuş, kağıt kordonlar, duvarlarda da kadınlı erkekli çeşitli ermiş adları yazılmış, yaldızlı kartonlar sıralanmıştı gene. Yalnız çalgıcıların çıktığı tahta setin yerine köşeye doğru 3 iskemleyle bir masa konmuştu. Salonun geri kalan kesimi de çaprazlama yerleştirilmiş sıralarla doldurulmuştu. "Mükemmel," dedi Etienne. "Biliyorsunuz burası eviniz sayılır," diye sürdürdü dul desir kadın. "Dilediğiniz kadar bağırın. Jandarmalar gelirse cesedimi çiğnemeden içeri giremezler. Bunu iyi bilin." Etienne içini kemiren kaygıya karşın hafifçe gülümsemekten kendini alamadı. Kadın gerçekten kapı gibiydi. Memelerinin her biri ancak bir adam kucaklayabilirdi. Bu nedenle son zamanlarda her gece aşıklarını ikişer ikişer koynuna aldığı söylentileri çıkmıştı. Etienne, Rezenör'le Souvenir'in çıka geldiğini görünce pek şaşırdı. Dul meyhaneci bomboş salonda üçünü baş başa bırakınca "Bakın hele, şimdiden geldiniz demek ha?" diye haykırdı. Makineciler greve katılmadığından Varrox'ta gece vardiyasında çalışan Suvarin salt merak ettiği için gelmişti. Rezenör ise iki gündür sıkıntılı görünüyordu. Yağlı, tombul yüzündeki babacan gülümseme silinip gitmişti. Etienne, "Ploşart hala görünürlerde yok, çok kaygılanıyorum," diye ekledi. Meyhaneci gözlerini ondan kaçırarak dişlerinin arasından "Buna hiç şaşmadım," diye yanıtladı. "Ben onu beklemiyordum zaten." "Nasıl?" Bunun üzerine açık konuşmaya karar verdi. Arkadaşının yüzüne bakarak mertçe sürdürdü. "Doğrusunu istersen ona ben de bir mektup gönderdim. Bu mektupta da gelmemesini rica ettim. Evet, kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiği inancındayım. Yabancılara başvurmayalım diyorum." Etienne öfkeden çılgına dönmüştü. Tir tir titriyordu. Gözlerini arkadaşının gözlerine dikmiş, kekeleyerek habire yineliyordu. "Bunu yaptın ha? Bunu yaptın ha?" "Evet, yaptım. Aslında Ploşart'a ne kadar güvendiğimi çok iyi bilirsin. Çok akıllı ve sağlam bir insandır. Onunla çekinmeden iş yapılır. Ama doğrusunu istersen ben sizin fikirlerinize katılmıyorum. Bunlar umurumda bile değil. Yok siyasetmiş, yok hükümetmiş. Bütün bunlar vız gelir bana. Benim bütün istediğim işçinin biraz daha insanca yaşamasının sağlanması. Tam 20 yıl çalıştım madende. Madenin derinlerinde yoksulluktan, yorgunluktan anam ağladı. O kadar ki hala orada ömür tüketen zavallılar için bir şeyler koparmaya yemin ettim. Oysa şimdi çok iyi hissediyorum ki bütün o masallarınızla hiçbir yere varamayacaksınız. Üstelik işçinin yazgısını daha da kötüleştireceksiniz. Açlık canına tak deyip de madene inmek zorunda kaldığı gün onu acımadan daha da cezalandıracaklar. İşletme kaçtıktan sonra yakalanan ve dövüle dövüle kulübesine sokulan it gibi zam yerine meşe sopası verecek zavallı işçiye. İşçi, ben buna engel olmak istiyorum, anlaşıldı mı? Resenör göbeğini çıkarmış, tombul bacaklarını germiş, gittikçe sesini yükseltiyordu. Ve içindeki akıllı uslu ve sabırlı kişilik hiç zorlanmadan birbiri ardına akıp giden cümlelerle kendini dışa vuruyordu. Dünyanın bir çırpıda değişivereceğini, işverenlerin yerine işçilerin konabileceğini, adamların parasını elma üleştirir gibi paylaştırılabileceğine inanmak budalalık değil de neydi? Bu işin belki de bir gün gerçekleşebilmesi için daha binler ve binlerce yıl gerekliydi. O nedenle bütün bu mucize masalıyla kafasını şişirmesinlerdi lütfen. Yapılacak en akıllıca iş doğru yolda yürümekti. Yapılabilecek değişiklikler istemek, kısacası işçinin yaşam düzeyini her fırsatta biraz daha yükseltmekti. Söz gelimi, şimdi kendisi eğer bu işi üzerine alsa, işletmeyi daha iyi koşullarla yola getireceğini ileri sürüyordu. Oysa inat etmekle, direnmekle bir yere varamazlardı. Hepsi açlıktan geberecekti. Etienne, öfkeden dili tutulmuşçasına hiç sesini çıkarmadan Resenör'ü dinlemişti. En sonunda, "Tüh Allah kahretsin Emi, senin damarlarında kan yok mu kuzum?" Az kalsın adamın üzerine atılıp bir temiz tokatlayacaktı. Bu dürtüye karşı koyabilmek için geniş adımlarla salonu arşınlamaya başladı. Bütün hırsını aralarından geçtiği sıralardan aldı. "Kapıyı örtün bari," dedi Suvarin bu arada. "Herkesin işitmesine hiç gerek yok." Kendisi gidip kapıyı kapadıktan sonra gelip sakin sakin kürsünün önündeki iskemlelerden birine oturdu. Bir sigara sarmış, dudaklarında hafif bir gülümseme, tatlı, kurnaz sözlerle berikilere bakıyordu. Resenör, aklı başında bir insan gibi, "Kızıp köpürmek bir işe yaramaz," diye sürdürdü. "Başlangıçta ben seni akıllı uslu, sağduyu sahibi bir adam sanmıştım. Arkadaşlara sakin olmalarını sağlık vermen, onları evde oturmaya zorlaman, kısacası elindeki gücü düzeni korumak için kullanman çok iyi bir şeydi elbette. Ama şimdi sonu belirsiz bir kargaşalığa atmak üzeresin onları." Etienne sıralar arasındaki koşuyu tamamlayıp her dönüşünde meyhanecinin önüne geldikçe adamı omuzlarından yakalayıp sarsarak bağıra bağıra yanıt veriyordu. "Allah kahretsin Emi, sinirlenmemek, sakin kalmak istiyorum. Evet, onları disiplin altında tutan benim. Evet, hala da evlerinden çıkmamalarını onlara öğütleyen benim. Ama sonunda bizi suyu sıkılmış limon gibi atıp arkamızdan alay etmelerini de istemem. Ne mutlu sana ki böyle soğukkanlı kalabiliyorsun. Oysa benim öyle zamanlarım oluyor ki aklımın başımdan gittiğini sanıyorum." Etienne için beklenmedik bir itiraftı bu. Çiçeği burnunda bir toplumcunun beslediği umutlara, hakkın ve adaletin kısa zamanda egemen olacağı, insanların kardeşçe yaşayacağı konusundaki dinsel güdüşlere kulak asmıyordu artık. İnsanların dünyanın sonuna kadar birbirlerini kurtlar gibi yemelerine razıysak, kolları kavuşturup beklemek gerçekten en iyi oldu. Ama hayır. Bu işe dur demek gerekiyordu. Yoksa haksızlık sonu gelmemecesine sürüp gidecek, zenginler hiç durmadan yoksulların kanını emecekti. Bunun için de bir zamanlar toplumsal sorunlarla siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söylediği için kendini hiç bağışlamıyordu. O zamanlar hiçbir şey bilmiyordu. O zamandan beri okumuş, çok şey öğrenmişti. Şimdi artık düşünceleri olgunlaşmıştı. Bir sisteme kavuşmuş olmakla övünüyordu. Bununla birlikte bu sistemi pek açık olmayan, ele alınıp birbiri ardından bırakılmış bütün eski kuramların izlerini taşıyan belirsiz tümcelerle anlatıyordu. En tepede Karl Marx'ın görüşü vardı. Sermaye soygunun sonuncuydu. Bu çalınmış varlığı geri almak emeğin hem görevi hem de hakkıydı. Uygulamada ise Proudhon'un ardından gidip İlkin aracıları ortadan kaldırma, geniş örgütlü bir banka eliyle kredileri halka dağıtma düşüne kaptırmıştı kendini. Sonra Lassalle'nin ortaya attığı, yeryüzünü kocaman bir sanayi kentine dönüştürecek devlet kooperatiflerine gönül vermişti. Ama günün birinde denetleme güçlüğü yüzünden bundan da bıkmıştı. Bir süredir tüm üretim araçlarının kamulaştırılmasını öngören kolektivizme bağlanmıştı. Ne var ki bu yeni düşüncede henüz aydınlığa kavuşamamıştı. Bu düşü nasıl gerçekleştireceğini bilemiyor, aklının ve duyarlılığının verdiği kaygılarla kösteklenerek yobazların saltık görüşlerini ileri sürmeye cesaret edemiyordu. Yalnız her şeyden önce iş başına gelmek gerektiğini söylüyordu. Ondan sonrası Allah Kerim'di. Gelip yeniden meyhanecinin karşısına dikilerek, "İyi ama ne oldu sana?" dedi öfkeyle. "Neden böyle birdenbire burjuvaziden yana geçtin ha? Bunun bir yerden mutlaka patlak vermesi gerektiğini söyleyen sen değil miydin?" Resenör hafifçe kızardı. "Evet bendim. Üstelik bu dediğim olur da barut fıçısı ateş alırsa yiğitlikte hiç kimseden geri kalmayacağımı görürsün. Yalnız hatırı sayılır bir balık avlamak için suları daha da bulandırmaya çalışanlarla birlik olamam doğrusu." Bu kez de öfkesinden et yiyen kıpkırmızı kesildi. Aralarındaki benlik yarışının verdiği soğuk kötüleşip acılaşan iki erkek artık bağırmadılar. Aslında birini devrimciliğin en aşırısına, öbürünü de sözüm ona ölçülürlüğe iten, ikisini de seçimi ellerinde olmayan toplumsal rollerinden ötürü gerçek düşüncelerinin çok çok ötesine geçiren ve tutulacak yol konusunda görüşlerini böylesine çatıştıran hep o temeldeki benlik yarışıydı. Onları dinleyen Suvari'nin sarışın bir kızınkini andıran ince yüzünde sessiz bir hor görme, işkenceden kahramanlık payı çıkarmaya çalışmadan, tanınmadan, adını belli etmeden canını vermeye hazır insanın ezici hor görüsü belirdi. "Bana mı söylüyorsun bu sözü?" diye sordu Etyen. "Kıskanıyor musun yoksa?" Resenör de "Neyini kıskanacakmışım?" diye yanıt verdi. "Ben büyük adam rolleri oynamıyorum. Genel yazman olmak için Monsö'de uluslararası örgütün bir şubesini açmaya çalışmıyorum ki." Bir iki sözünü kesmek isterken o sürdürdü. "Dürüst olsana canım, uluslararası örgüt senin umrunda bile değil. Sen bizim başımıza geçmek, ünlü Kuzey Bölgesi İşçileri Federasyonu ile mektuplaşan beyefendi olmak için yanıp tutuşuyorsun, hepsi bu kadar." Bir süre sessizlik oldu. Tir tir titreyen Etyen şöyle sürdürdü. "Pekala, bense hiç kusurum yok sanıyordum. Her zaman sana danışıyordum çünkü senin burada benden çok önce bu uğurda savaştığını biliyordum. Ama madem ki yanında başka birinin bulunmasına katlanamıyorsun, bundan böyle ben de tek başıma hareket ederim. Önce şunu belirteyim ki Plochard gelmese de bu toplantı yapılacak. Arkadaşlar sen istesen de istemesen de uluslararası örgüte üye olacaklar." "Oho, katılmak öyle kolay olsa," diye mırıldandı. "Onları ödenti vermeye razı etmek gerekir." "Hiç de değil. Örgüt grevdeki işçilere bir süre tanıyor. Biz ödentilerimizi daha sonra vereceğiz ama örgüt hemen yardımımıza koşacak." Resenör birden kızdı. "Eh, hadi bakalım görürüz. Toplantıya ben de katılıyorum. Üstelik kürsüye çıkıp konuşacağım. Evet, arkadaşların aklını başlarından almana izin vermeyeceğim. Gerçek çıkarlarını anlatacağım onlara. Hangimizin sözünü dinleyeceklerini göreceğiz. 30 yıldır tanıdıkları ben miyim, yoksa bir yıla kalmadan her şeyi allak bullak eden sen misin? Hayır hayır, rahat bırak bizi. Şimdi artık kıran kırana uğraşacağız, haberin olsun." Bunları söyledikten sonra kapıyı arkasından çarparak çıkıp gitti. Öyle hızlı çarpmıştı ki tavandaki kağıt bezekler titredi, duvardaki yaldızlı kartonlar yerlerinden fırladı. Sonra geniş salona ağır bir sessizlik çöktü. Suvarin masanın başına oturmuş, o her zamanki sakin haliyle sigarasını tüttürüyordu. Etyen bir süre konuşmadan gezindikten sonra uzun uzun içini dökmeye başlamıştı. Şu koca tembeli üstüne saldırırlarsa suç kendisinin miydi? Sırf üne kavuşmak için çalışıp didindiği, savlarına karşı kendini savunuyordu, bütün bunların nasıl olup bittiğini bilmiyordu. İşçi mahallesinin yakın dostluğunu, madencilerin güvenini nasıl kazanmıştı? Şu anda onlar üzerindeki yetkisi nereden geliyordu, hiç bilmiyordu. Bulanık suda balık avlamak amacıyla ortalığı karıştırmakla suçlanmasına pek kızıyor, göğsünü yumrukluyor, kardeşlikten, dayanışmadan söz ediyordu. Birden gelip Suvari'nin karşısına dikildi. "İnanır mısın?" dedi. "Bir tek arkadaşım burnunun kanatacağımı bilsem hemen buralardan kaçar, Amerika'ya giderdim." Makinist omuzlarını silkti, hafif ve alaylı bir gülümseme incecik dudaklarını daha da inceltti. "Kan mı?" diye mırıldandı. Kan aksa ne olur sanki? Toprağın kana gereksinimi var. Etyen yatışmıştı. Bir iskemle çekip masanın öbür ucuna oturdu. Dirsekleriyle masaya abandı. Dalgın bakışları zaman zaman kızıl bir ışıltıyla yabanlaşan bu sarışın yüz genç adamı kaygılandırıyor, istenci üzerinde garip bir etki yaratıyordu. Arkadaşı ağzını açıp tek söz söylemese de onun suskunluğuna kapılan Etyen yavaş yavaş etkilendiğini sezinliyordu. Benim yerimde olsan sen ne yapardın diye sordu. Eyleme geçelim derken haklı değil miydim? En iyi yol uluslararası örgüte girmek değil mi? Suvarin sigara dumanını ağır ağır üfledikten sonra o en sevdiği sözcüklerle yanıt verdi. Evet, bütün bunlar sersemlik. Ama şimdilik yapacak başka bir şey yok ki. Zaten bu uluslararası işçi örgütü de yakında düzene girecek. Bizimki işi ele almış. O da kim? O işte. Suvarin bu sözcüğü doğuya bakıp sesini alçaltarak adeta dinsel bir coşkuyla söylemişti. Büyük ustadan, ölüm meleği Bakunin'den söz ediyordu. Kapitalizme öldürücü yumruğu ancak o indirebilir diye sürdürdü. Oysa evrim, evrim deyip duran bütün o bilginler aslında birer korkaktır. 3 yıla kalmadan Uluslararası İşçi Örgütü onun buyruğuyla eski düzeni yerle bir edecektir. Etyen kulak kabartmış dikkatle onu dinliyordu. Makinistin bütün gizleri kendisine saklarmış gibi ancak arada sırada üstü kapalı sözlerle değindiği o yakıp yıkma tapıncasını öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Peki canım, anlatsana şunu, amacınız nedir? Her şeyi yakıp yıkmak. Ne ulus, ne hükümet, ne mal, ne mülk, ne tanrı, ne inanç, hiçbir şey kalmayacak. Anlıyorum, anlıyorum da bu sizi nereye götürür? Şimdiki dar kalıplardan sıyrılmış ilkel topluma, yepyeni bir dünyaya, her şeyin yeniden başlayacağı noktaya. Peki ya araçlar? Nasıl davranmayı düşünüyorsunuz? Ateşle, zehirle, hançerle. Senin eşkıya dediğin adam aslında gerçek kahramandır. Halkın öcünü alan insandır. Kitapların boş masallarını aldırmayıp eyleme geçen devrimcidir. Bir dizi akıl almaz suikastın yöneticileri korkutup halkı uyandırması gerek. Suvarin konuştukça korkunçlaşıyordu. Kendinden geçerek ayağa kalkmıştı. Çekik gözlerinden gizemci alevler fışkırıyordu. İncecik narin elleri masanın kıyısını kıracakmış gibi sıkıyordu. Etyen korkulu gözlerle ona bakıyor, zaman zaman ağzından kaçırdığı itirafları düşünüyordu. Çar sarayının altına kazılan dinamit lağımları, yaban domuzları gibi bir hançer darbesiyle öldürülen polis müdürleri, ömür boyu sevdiği tek kadının, yavuklusunun Moskova'da yağmurlu bir sabah vakti asılırken kendisinin halk arasında uzaktan onu gözleriyle son kez öpüşü. Hayır, hayır diye mırıldandı Etyen elinin geniş bir hareketiyle bu korkunç sahneleri kovarak. Bizim ülkede daha o noktaya gelmedik. Adam öldürmek, yangın çıkarmak mı? Asla. Korkunç bir şey bu. Tepeden tırnağa haksız bir şey bu. Böyle bir canavarlığa kalkışanı kendi elleriyle boğmak için bütün arkadaşlar ayaklanırlardı. Alimallah. Sonra da bu işe hiç mi hiç aklı ermiyor, yeryüzünün bir çavdar tarlası gibi kökünden kazınışını, bu korkunç sahneyi düşündükçe tüyleri diken diken oluyor, bütün benliği baş kaldırıyordu. Peki sonra ne yapacaklardı? Kırıp geçirilen onca insanı yerine yenisini nereden koyacaklardı? Bu sorulara açık seçik yanıt bekliyordu. Tasarılarını anlat bana, bizler nereye gittiğimizi bilmek istiyoruz.